Simurg. Yolun sonu. Hötüd'ün yaptığı hayli uzun bu konuşmayı dinleyen bütün o vadideki kuşlar allak bullak oldular ve başlarını öne eğdiler. Böyle bir yayın güçsüz bir el ve kolla gerilemeyeceğini hepsi de kavradılar. Bu sözler sebebiyle onların ruhları derinden sarsıldı ve o menzilde birçoğu acıklı bir şekilde can verdi. Orada bulunan diğer bütün kuşlarsa aşk ve özlemle derhal yola koyuldular. Dağlar, vadiler aşıp yıllar ve yıllarca yol aldılar ve ömürlerinin büyük bir kısmını bu uğurda harcadılar. Bu yolda onların başına gelen bütün o şeyleri ah bir dillendirebilsem, bir izah edebilsem, eğer sen de bir gün bu yola baş koyarsan, kat edilecek mesafenin zorluklarını birer birer görürsün. Onların ne yapıp ettiklerini ve ne büyük ıstıraplar çektiklerini ancak o zaman anlarsın. Sonunda bütün o kuş kalabalığından sadece birkaçı yolu kat edip yüce eşiğe ulaşabildi. Onlar arasında çok az bir miktarı oraya varabildi. Binlercesinden sadece biri oraya erişti. Bazıları okyanusta boğuldu, bazıları kaybolup yok oldu. Kimileri dağların zirvelerinde susuzluktan, kederden ve elemden can verdi. Kimilerinin tüyleri kızgın ateş altında tutuşup yandı, yürekleri de kavrulup küle döndü. Bir kısmı yolda aslan ve kaplanlar tarafından korkunç bir şekilde bir anda paramparça edilip yendi yutuldu. Diğer bir kısmı avcı kuşların pençelerine düşüp mahvoldu. Bazılarının çölde hararetten dudakları kurudu ve susuzluktan öldü. Bazıları taneye olan hırslarından dolayı çılgınlar gibi birbirlerini öldürdü. Kimileri son derece yorgun ve bitkin düşüp geride kaldığı için vazgeçti. Kimileri ise yoldaki harikulade şeylere kapılıp oralarda kala kaldı. Bazısı da kendini eğlenceye, zevk-ü safaya kaptırıp asıl gayesinin peşinde koşmayı bıraktı ve nefsine mağlup oldu. Sonunda o yüz binlerce kuştan sadece birkaçı muradına erdi. Yola çıkan ve yeri göğü dolduran o sayısız kuştan sadece 30'u son noktaya varabildi. Tüysüz, kanatsız, tükenmiş, bitmiş, gönlü kırık, canı kalmamış, bedeni mahvolmuş 30 kuş. Derken dile tarife gelmez, bilgiye de, akla da, hafsalaya da sığmasına imkan olmayan bir huzuru gördüler. O huzur istinanın parıltısıyla parlıyor ve her an yüzlerce cihanı ateşinde yakıyordu. Her biri diğerinden daha göz kamaştırıcı yüz binlerce güneş, yüz binlerce parıldayan ay, yıldız ve daha niceleri. Kuşlar bunların hepsini topluca görünce hayret ve dehşete kapıldılar. Şaşkınlıktan savrulup ışık hüzmesindeki zerreler gibi dönmeye başladılar. Hep birden feryada başladılar. Allah Allah! Bu huzurda güneşler bile birer zerreden ibaret kalıp sönmüş gitmişken bizler burada kendimizi nasıl gösterebiliriz ki? Eyvah! Bu yolda çektiğimiz onca zahmete yazık oldu. Hepsi de heba olup gitti. Kalplerimizde umuttan eser bile kalmadı. Gördüklerimiz hiç de umduğumuz gibi çıkmadı. Demek muradımıza eremeyeceğiz. Burada yüzlerce cihan bir toprak zerresinden ibaret kalırken, biz burada ha olmuşuz, ha olmamışız, ne fark eder ki? Bitip tükendikleri, tamamen umutsuz bir hale geldiklerinden, artık bütün kuşlar boğazı yarı kesilmiş, çırpınıp duran kuşlara döndüler. Yok oldular, kayboldular, hiç oldular. Onlar bu haldeyken hayli zaman geçti. Nihayet o ulu huzurun eşiğinde aniden bir makamın baş görevlisi göründü. Orada duran şaşkın, tüyleri dökülmüş, kanatları yolunmuş, canları boğazlarına gelmiş, bedenleri yanıp kavrulan bu 30 kuşu gördü. Baştan ayağa hayretler içindeydiler. Ellerinde doludan da, boştan da her ne varsa hepsinden de boşalmış haldeydiler. Onlara sordu. "Hey sizler, nereden geliyorsunuz? Niçin duruyorsunuz burada? Ey zavallılar, adınız ne? Yeriniz, yurdunuz neresi? Bu cihanda sizi ne adla çağırırlar? Ey bir avuç mahluk, siz ne edip ne eylersiniz?" Cevap verdiler. "Biz buraya Simurg sultanımız olsun diye geldik. Onun eşiğinden uzakta kaldığımız için hepimiz de aşktan şaşkına dönmüş kimseleriz. Bu yola canla başla koyulduk ve sabırsızca habire kanat çırptık. Biz bu yola adım atalı hayli zaman oldu. Binlerceydik. Bu eşiğe ancak 30'umuz erişebildik. Bizler uzaklardan buraya, sultanımız tarafından huzura kabul ediliriz umuduyla geldik. Sultanımız çektiğimiz onca zahmete acaba değer verir, lütfedip de yüzümüze bakar mı?" O şanlı görevli onlara şu karşılığı verdi. "Be hey zavallı şaşkınlar! Kalpleri kırmızı gül gibi kanayan mahluklar! Sizler şu cihanda ha var olmuşsunuz, ha olmamışsınız. Ne fark eder? Mutlak, ezeli ve ebedi sultan sadece O'dur. Yüz binlerce dünya ordularla dolsa taşsa, o sultanın eşiğinde onların değeri sadece bir karıncanınki kadardır. Sizlerin ah ederek ağlayıp inlemekten başka yapacağınız bir şey yok. Hadi dönün geriye, zavallı çılgınlar." Bu sözler onları öylesine üzdü ve öylesine umutsuzluğa düşürdü ki o an ölmüş ve ebediyen kaybolup gitmiş gibi oldular. Sonra hep bir ağızdan şöyle seslendiler. "O sultanlar sultanı bizi böyle hor görüp kovabilir mi? Onun tarafından birinin hor görülmesi hiç mümkün mü? Şayet böyle olsa bile bu tür hor görme aslında şan ve şerefin ta kendisi olmaz mı?" Mecnun'un söyledikleri. Mecnun bir keresinde şöyle dedi. "Bütün yeryüzü her an beni övüp göklere çıkarsaydı bile kimseden ben böyle bir övgüyü asla kabul etmezdim. Ah, beni Leyla sertçe bir azarlayıverse, işte övgü diye ona derim ben. Onun bir hakareti benim için başkalarının edeceği yüzlerce iltifattan çok daha hoştur. Ben onun adını iki cihanın da sultanlığına tercih ederim. Hey dostum, benim gibi aşıkların mezhebi budur işte. Ha aşağılanmışım, ha horlanmışım. Ne zararı var?" Görevlinin cevabı. Şanlı görevli şunları ilave etti. "Yüceliğin şimşeği hele bir çakmaya görsün. Her canı yakar mahveder. Can kendisini yüzlerce ağlayışla bitirirmiş. Ne önemi var? O anda yüceltilmenin, aşağılanmanın ne önemi var?" Kuşların seslenişi. Yürekleri yanıp tutuşan o kuşlar tekrar şöyle seslendiler. "Canımız kor gibi yanmada bizim. Nasıl olur da pervane ateşten kaçabilir? Asıl huzur ve mutluluğu ateşte bulur o. Eğer biz sevgiliyle vuslata eremesek, hiç değilse bu uğurda yanar ve kül oluruz ya. Şayet o sevgiliye erişmek mümkün değilse, Burada bizler baştan ayağa yanalım ve yok olalım daha iyi. Kuşlar pervaneye sordular. Dünyanın bütün kuşları pervanenin halini ve hikayesini açıklığa kavuşturmak maksadıyla kendisine sordular. Ey narin yaratık! Daha ne kadar zaman tatlı canınla böyle tehlikeli oyunlar oynayıp duracaksın? Yanan mumla senin vuslatının gerçekleşmesi mümkün olmayacağına göre cahillik edip de canını heder etmesene. Bu sözlerden hayli rahatsız olan ve pek üzülen pervane o dar görüşlülere hemen şu cevabı verdi. Bakın, ben ona gönlümü ebediyen kaptırmışım. Ona kavuşmasam bile onda hepten yok olup gidiyorum ya, bu bana yeter. Yazılı belge. Bütün kuşlar onun aşkına layık bir mertlikle ve ercesine davranarak tepeden tırnağa acı ve ıstıraplara gömülmeyi canlarına minnet bildiler. O yüceler yücesinin istinası, kendisinin kendisine yetmesi ve hiçbir şeye ihtiyaç duymaması, sonsuz ve sınırsız olmasına rağmen, onun lütuf ve kerem kapısı da böyleleri için her daim açıktı. Nitekim çok geçmeden o lütuf ve ihsan denizinin görevlisi gelip kapıyı açtı. Her adımda birbiri ardınca yüzlerce perdeyi kaldırdı. O zaman dünya perdesiz olarak göründü. Böylece de nurların nuru, asıl nur sayesinde her şey açıklığa kavuştu. O şanlı görevli onların hepsini yakınlık makamına iyice yaklaştırdı. Şan ve şeref koltuklarına oturttu. Önlerine yazılı birer belge koydu ve şöyle dedi. Hepiniz bunu sonuna kadar okuyun. Önlerine konan o metin, ruhlarındaki ıstırabın hakikatine onlara temsili olarak aşağıdaki gibi bir misalle açıklıyordu. Hazreti Yusuf ve kardeşleri. Yıldızların nazar otu yakarak, nazar değmesin diye tütsüledikleri Yusuf, 10 kardeşi tarafından satıldı. Mısırlı Malik, Yusuf'u çok ucuza satın aldığında onlardan bir satış senedi talep etti. Oracıkta kardeşlerinden bir makbuz istedi ve 10 kardeşi de bu satışın şahidi yaptı. Mısır Azizi, Yusuf'u satın alınca o ihanet belgesi bir zaman sonra Hazreti Yusuf'un eline geçti. Sonunda Hazreti Yusuf Mısır'a sultan oldu. Kardeşleri onun bulunduğu yere geldiler. Onlar Hazreti Yusuf'un yüzünü görünce tanımadılar. Hemen önünde secdeye kapandılar. Ondan hayatlarını kurtaracak imkanlar talep ettiler ve ekmek uğruna onurlarını ayaklar altına aldılar. Özü ve sözü doğru Hazreti Yusuf onlara şöyle dedi. Beyler, bende İbranice yazılmış bir metin var. Mahiyetimdekilerden hiç kimse onu okuyup anlayamadı. Eğer siz okuyabilirseniz istediğiniz kadar ekmek veririm. Hepsi de İbranice okumayı biliyordu. Seçkin kimselerdi ve o yüzden sevinçle haykırdılar. Sultanımız, getirin yazıyı. O huzurda kendi hikayesini gururu yüzünden bilmeyen kalp ne körelmiş kalptir. Hazreti Yusuf onlara kendi yazdıkları metni verince hepsi de bir anda tir tir titremeye başladı. Yazının ne tek satırını okuyabildiler ne de neden söz edildiğini ifade edebildiler. Hepsi de utancından yıkıldı ve Hazreti Yusuf'a yapılanı düşünüp kahroldu. Birdenbire dilleri tutuldu. Bu can sıkıcı mesele yüzünden canları çıkacak hale geldi. Hazreti Yusuf sordu. Size ne oldu böyle de afallayıp kaldınız? Belgeyi okumak yerine niçin hepiniz sus pus oldunuz? Hep bir ağızdan şöyle dediler. Bizler için susmak bu yazılanı okumaktan ve kellelerimizin vurulmasından evladır. Hepsi kaydedilmiş. Yukarıdaki hikayede olduğu gibi, bir deri bir kemik kalmış o 30 kuş da önlerine konan bu çok değerli yazıya baktılar ve orada hepsinin de bütün yapıp ettiklerinin baştan sona bir bir kaydedilmiş olduğunu gördüler. Bu onlar için tam bir yıkımdı. Çok daha yakından bakınca şunu da gördüler. Onlar da tıpkı Yusuf'un kardeşleri gibi kendilerine göre bir plan yapmışlar ve onlar da Yusuf'u kuyuya atmak maksadıyla yola çıkmışlardı. Yusuf'un canını aşağılayarak yakmışlar ve daha da ileri giderek onu satmışlardı. Sen de, sen ey sefil gafil, kendi varlık Yusuf'unu her an satmakta olduğunu bilmiyor musun? Ama bir gün senin Yusuf'un da sultan olacak. Sarayında tahtına kurulacak. Sense aç ve sefil kalacak ve onun huzuruna çıplak bir dilenci gibi gideceksin. Madem senin bütün yapıp ettiklerin onun lütfu ve keremiyledir, sonunda da işin yine ona düşecek. Niçin böyle ucuza satıyorsun onu sen? Otuz kuş Simurg'u görüyor. O kuşların ruhları utançtan ve mahcubiyetten adeta eridi ve bedenleri de bütünüyle toz toprak oldu. Hepsi de her bir şeyden tamamen arındıkları içinde o yüce huzur makamının nuruyla yeniden can buldular. Böylece de tekrar kulluğa kavuştular ve yeniden hayretler içinde kaldılar. Eskiden bütün yaptıklarından da yapmadıklarından da kalpleri tamamen temizlenip arındırıldı. Önlerinde artık yakınlık güneşi parıldadı ve onun ışıltısıyla da hepsinin canı pırıl pırıl parladı. İşte o an Cihan Simurg'unun ışıldayan çehresinin yansımasıyla Simurg'un yüzünü apaşikar gördüler. 30 kuş Simurg, dikkatle baktıklarında gördüler ki bu 30 kuş Simurg, o Simurg idi. Afallayıp kaldılar. Büsbütün şaşkına döndüler. Nasıl o iken bu olup çıktıklarını anlayamıyorlardı. Kendilerini o mükemmel Simurg olarak görüyorlardı. Simurg'un kendisi tamı tamına bu 30 kuştan Simurg ibaretti. Simurg yönüne baktıklarında Simurg o idi. Oradaki Simurg'tu. Fakat dönüp kendilerine baktıklarında da onlar bu 30 kuş Simurg idiler. Ve o bir başkasıydı. İki yöne de birden baktıklarında ise her ikisi de kesin kes tam bir Simurg'tu. O buydu, bu da oydu. Bu dünyada böyle bir şeyi hiç kimse asla ne görmüş ne de duymuştu. Hepsi de hayret ve dehşet içinde kaldılar. Şaşırmış bir halde hiçbir şey düşünemez oldular. Büyük sır. Bu durumdan hiçbir şey anlamadıkları için sözsüz, sedasız o yüce huzura sordular. Ondan bu büyük sırrın açıklanmasını, sen ve ben meselesinin halledilmesini istediler. Yüce huzurdan onlara sözsüz, sedasız şu cevap geldi. Güneşe benzeyen bu huzur makamı bir aynadır. Bu makama erişen onda kendini görür. Can ve tenini onda can ve ten olarak görür. Siz buraya 30 kuş, Simurg olarak geldiğiniz için bu aynada 30 olarak görünüyorsunuz. 40 veya 50 olarak gelseydiniz önünüzden yine perde kalkacaktı. Buraya daha çok sayıda gelseydiniz kendinizi yine o kadar sayıda görecektiniz. Çünkü burada hep kendinizi görürsünüz. Siz başkasını aramak için onca uzun yol kat etmenize rağmen görmekte olduğunuz, bakın işte bizzat sizsiniz. Ve görüp göreceğiniz de yine sizsiniz. Değilse kimin bakışı bize erişebilir, kimin gözü bizi görebilir ki? Karıncanın gözünün ülker yıldızına ulaşması hiç mümkün mü? Sen hiçbir karıncanın bir demirci örsünü taşıdığını, bir sineğin bir fili dişiyle yakalayıp götürdüğünü gördün mü? Onu gördüğünde, onun hakkında bildiklerinin hepsinin de onunla alakasız olduğunu anlarsın. Söylediklerinin ve duyduklarının hepsi de öyle. Arkanızda bıraktığınız bütün o vadiler, her birinizin yaptığı bütün o salih ameller, erdemli hareketler, evet, bütün bunlar bizim sayemizde gerçekleştirildi. Sizin zat ve sıfatlar vadisindeki yolculuğunuz ve arayışınız gerçek değildi. O vadide siz uykudaydınız ve seyahatiniz hayaliydi. Siz 30 kuş, Simurg, işte hep birlikte hayrete düştünüz. Ne gönül kaldı sizde, ne sabır, ne de can. Bizse Simurg olarak çok yücelerdeyiz. Çünkü biz Simurg'un hakiki zatıyız. Öyleyse yüzlerce şan ve şerefle kendinizi bizde yok edin ki kendinizi yine bizde yeniden bulasınız. Sonunda bu kuşlar onda ebediyen yok oldular. Gölge güneşte kayboldu. İşte hepsi bu. Onlar yolculuklarını yaparken Hüt Hüt onları sözle teşvik ediyordu. Huzura vardıklarında ise onlarda artık hiçbir şey kalmadı. Ne baş ne de kuyruk. O yüzden söz de burada son buldu. Yolcu da, rehber de kayboldu. Artık yol da kalmadı. Hallacın külleri. Anlatırlar ki, hallaç o alevli ateşte tamamen yanıp küle döndüğünde ansızın bir Allah aşığı elinde bir değnekle geldi ve o kül yığınının yanına oturdu. Dilinden yakıcı ahlar ve eyvahlar dökülürken külleri var gücüyle karıştırmaya başladı. Şöyle diyordu: "Doğruyu söyleyin bana. Nerede o sevinçle enel hak, ben hakkım diyen? Bütün söylediklerin, bütün işittiklerin, bütün bildiklerin ve bütün gördüklerin, evet, bütün bunların tamamı bu hikayenin sadece basit bir başlangıcından ibarettir. İşte o kadar. Yok et, kaldır kendini ortadan. Çünkü senin yerin bu virane değil. O asıl lazım, kendi kendine yeten, müstani, o biricik asıl lazım. Asıl olduktan sonra şu ayrıntı ha olmuş ha olmamış ne önemi var? Hakiki güneş her daim vardır. Zerre ve de gölge ha olmuş ha olmamış ne önemi var?